Item 20. Nemesis Joe Nesbo, sayfa 283. 25. Bölüm Bahşiş. Iverson'un ofisinde 3 kişi oturuyordu. Iverson tertipli masasının ardındaydı. Beata ile Harry ise biraz alçak koltuklardaydılar. Alçak koltuk kadar bilindik bir hükmetme tekniğinin artık kullanılmadığını düşünmek mazur görülebilirdi. Ancak Iverson farklı düşünüyordu. Temel tekniklerin modasının asla geçmediğini deneyimlerinden öğrenmişti. Harry pencereden dışarı bakabilmek için koltuğunu geriye eğdi. Manzarada Plaza Oteli vardı. Yuvarlak bulutlar cam kuleyle şehrin üstünden yağmur bırakmadan geçiyordu. Harry hastanede olduğu tetanos aşısından sonra ağrı kesiciler kullansa da uyuyamamıştı. İş arkadaşlarına azgın bir sokak köpeğinin saldırısına uğradığını söylemişti. Bu yalan inandırıcı olacak kadar orijinal ve gerçeğe yakındı. Harry'nin şişmiş boynuna sımsıkı sarılı bandaj derisine sürtünüyordu. Harry konuşmakta olan Iverson'a doğru başını çevirirse canının tam olarak ne kadar, canı yanmayacak olsa bile başını çevirmeyeceğini biliyor. Iverson masasını silerek ve gülümsememek için kendini zor tutuyormuş gibi yaparak ''Brezilya'da araştırma yapmak için uçak bileti istiyorsunuz yani'' dedi. ''İnfazcı Oslo'da banka soyup durmakla meşgulken...'' ''Oslo'daki yerini bilmiyoruz.'' dedi Beate. ''Oslo'da olup olmadığını da. Ama Porto Seguro'daki evini, kardeşinin söylediği evi bulmayı umuyoruz. Evi bulursak infazcının parmak izlerini de buluruz. Ve Coca-Cola şişesindeki parmak izlerine uyarlarsa elimizde kesin kanıt var demektir. Oraya gitmek için yeterli sebep bu.''
''Öyle mi? Peki bu parmak izleri neden bir tek sizde var?''
Beate Harry ile bakışmaya boşuna çabaladı, yutkundu. İlkesel olarak birbirimizden bağımsız çalışmamız gerektiğinden onları paylaşmamaya karar verdik. Zamanı gelene kadar.
Beate'ciğim diye söze başladı Iverson sağ gözüyle göz kırparak. Biz diyorsun ama ben bu kararı Harry Hall'un verdiğini biliyorum. Hall'un yöntemlerimi harfiyen uygulama azmini takdir ediyorum. Ama ilkelerimizin birlikte elde edebileceğimiz sonuçların önüne geçmesine izin vermemeliyiz. O yüzden tekrar soruyorum. Hangi parmak izlerinden bahsediyorsun?
Beate Harry'e acizce baktı.
Hall dedi Iverson.
Biz böyle çalışıyoruz dedi Harry zamanı gelene kadar.
''Keyfiniz bilir'' dedi Iverson. ''Ama yolculuğu unutun. Parmak izleri konusunda Brezilya polisinden yardım istemeniz gerekecek.''
Beate genzini temizledi. ''İstedim. Bahia Eyaleti Emniyet Müdürlüğü'ne yazılı başvuruda bulunduk. Ayrıca bölge savcısıyla temasa geçtik. Arama izni çıkartacak. Konuştuğum kişi Brezilya hükümetinde tanıdıklarımız yoksa bu işin 2 ay ile 2 yıl arasında süreceğini söyledi.''
''Ve yarın akşam kalkan uçağa 2 bilet aldık.'' dedi Harry tırnağını inceleyerek. ''Kararın ne?''
Iverson güldü.
''Ne sence? Dünyanın öbür ucuna uçakla gitmek için para istiyorsunuz. Ama sebebini bile söylemiyorsunuz. Bir evi izinsiz aramayı planlıyorsunuz. Ama adli tıp kanıtı bulsanız bile yasal olmayan yoldan elde ettiğiniz için mahkemede geçersiz sayılacak muhtemelen.''
''Eski tuğla numarası.'' dedi Harry usulca.
''Pardon?''
Kimliği belirsiz biri pencereye tuğla atar. Bu durumda tesadüfen oradan geçmekte olan polislerin eve girmek için izne ihtiyaçları yoktur. Oturma odasından esrar kokusu alır gibi olurlar. Öznel bir algı ama evi hemen aramak için makul bir sebep. Evden parmak izi gibi adli tıp kanıtları toplanır, gayet yasal.
''Kısacası söylediğiniz şeyi biz de düşündük.'' diye ekledi Beyati çabucak. ''Evi bulursak parmak izlerini yasal yollardan elde edeceğiz.''
''Ya öyle mi?''
''Tuğla kullanmaya gerek kalmadan umarım.'' Iverson başını hayır anlamında salladı.
''Bu yetmez. Cevabımı bağırarak, haykırarak veriyorum. Hayır.''
Görüşmenin sona erdiğini göstermek için kol saatine baktı ve hafif sürüngensi bir gülümseyişle ekledi.
''Zamanı gelene kadar.''
''Ona azıcık bir şeyler anlatsan olmaz mıydı?'' dedi Beate. Iverson'un ofisinden çıkıp koridorda yürürlerken.
''Ne gibi?'' dedi Harry boynunu özenle çevirerek.
''Bize bilet parası vermesi için şans bile tanımadın adama.''
''Gururunun incinmemesi için şans tanıdım.''
''Ne demek istiyorsun?'' Asansörün önünde durdular.
''Demiştim ya, bu vakada bazı şeyleri yapmakta özgürüz.''
Beyata dönüp ona baktı. ''Anlıyorum galiba.'' dedi yavaşça. ''Şimdi ne olacak?''
İstediğimiz olacak. Güneş kremini unutma. Asansör kapıları açıldı.
Günün ilerleyen saatlerinde Bjarne Möller, Harry'e emniyet müdürünün, Harry ile Beyati'nin Brezilya'ya gitmelerine izin verme ve masrafları hırsızlık masasına ödetme kararının Iverson'u çok sinirlendirdiğini söyledi.
Harry eve gitmeden şimdi mutlu musun dedi Beyati ona. Ama Harry nihayet başlayan yağmurun altında plazadan geçerken hiç tatmin duymuyordu tuhaf bir şekilde. Hissettiği tek şey utançtı. Bir de acıdan ve uykusuzluktan kaynaklanan bitkinlik.
Bahşiş mi diye aykırdı Harry tarafı. Bahşiş ne yahu?
Rüşvet dedi Einstein. Bu lanet olası ülkede rüşvet vermeyince kimse kılını bile kıpırdatmıyor.
Başlarım böyle işe.
Harry aynanın önündeki sehpayı tekmeledi. Telefon sehpadan kayıp düşünce Harry'nin tuttuğu ahize elinden kurtuldu.
''Alo, orada mısın Harry?''
dedi yerdeki telefon cızırdayarak. Harry'nin içinde telefonu orada bırakmak geldi. Gitmek veya bir Metallica albümü koyup sesi sonuna kadar açmak. Eski albümlerinden birine.
''Dağılma Harry!'' diye ciyakladı ses.
Harry boynunu kımıldatmadan eğilip ahizeyi aldı.
''Kusura bakma Einstein, ne kadar istiyorlar demiştin?''
20.000 Mısır poundu veya 40.000 Norveç kronu. Parayı ver, gerisini merak etme diyorlar.
Bizi kazıklıyorlar Einstein.
Elbette kazıklıyorlar. Sunucuyu istiyor muyuz, istemiyor muyuz?
Para yolda, fatura almayı unutma, tamam mı?
Harry yatağa uzanıp aldığı 3 ağrı kesici hapın etki etmesini beklerken tavana baktı. Karanlığın içine düşmeden önce gördüğü son şey yukarıdan kendisine bakan, ayaklarını sallandıran bir oğlan çocuğuydu.
4. Kitap 26. Bölüm Dayuda. Fred Baugestad akşamdan kalmaydı. 31 yaşındaydı, boşanmıştı ve Statfjord B petrol platformunda işçi olarak çalışıyordu. İşi zordu ve çalışırken bira içmesi yasaktı. Ama maaşı dolgundu, odası televizyonluydu, gurme yemekleri yiyordu ve en güzeli 3 hafta çalışıp 4 hafta tatil yapıyordu. Tatillerde kimi işçiler evlerine, karılarına giderdi, kimileri duvarlara bakardı, kimileri can sıkıntısından delirmemek için taksi şoförlüğü yapar veya inşaatlarda çalışırdı. Kimileri ise Fred'in yaptığı şeyi yapardı, sıcak bir ülkeye gidip ölümüne içerdi. Fred arada sırada kızı Carmen'e kartpostal gönderiyordu. Ona hala bebeğim diyordu, oysa kız artık 10 yaşındaydı. Yoksa 11 mi? Neyse, Fred'in Avrupa ile tek bağlantısı buydu artık ve yeterliydi. Babasıyla yaptığı son konuşmada adam Fred'in annesinin yine Rimi süpermarketinden bisküvi çaldığı için tutuklanmasından yakınmıştı.
Onun için dua ediyorum demişti babası ve Fred'in yanında Norveççe incir olup olmadığını sormuştu.
İncir kahvaltı kadar vazgeçilmezim baba diye karşılık vermişti Fred. Bu doğruydu. Çünkü Fred Dajuda'dayken asla kahvaltı yapmazdı. Kayıpirinha yiyecekten sayılmazsa tabii. Gerçi Fred her kokteyle en az 4 kaşık şeker koyuyordu.
Fred Baugestad'ın kayıpirinha içmesinin sebebi tadının gerçekten berbat olmasıydı. Avrupa'da bu içki hak etmediği bir saygınlığa sahipti. Çünkü kahaça yerine rom ve vodka ile yapılıyordu. Şeker kamışının damıtılmasıyla elde edilen sert ve acı bir Brezilya aguardentesi olan kahaça, kaipirinha'nın Fred'in tabiriyle kefaret için içilecek türden bir içki olmasına yol açıyordu. İki dedesi de alkolik olan Fred, alkolizme genetik yatkınlığı olduğunu düşündüğünden ihtiyatlı olmaya, asla bağımlısı olamayacağı kadar berbat içkilerle yetinmeye karar vermişti. Bugün Muhammed'in mekanına ayaklarını sürüyerek gidip espresso ile brandy içmiş, sonra da çıkıp havayı titreştiren ısıda küçük ve alçak ve görece beyaz evlerin arasından geçen dar çakıllı yolda ağır ağır yürüyerek evine dönmüştü. Roger'la birlikte kiraladığı ev daha az beyaz olanlardan biriydi. Boyaları dökülmüştü ve içinin gri bakımsız duvarları Atlantik'ten esen nemli rüzgarlar yüzünden öyle rutubetlenmişti ki insan dilini çıkarınca pis duvar kokusunun tadını alabiliyordu.
''Ama dilimi niye çıkarayım ki?'' diye düşündü Fred. ''Ev idare ederdi. 3 yatak odası, 2 şilte, buzdolabı ile fırın.''
Ayrıca oturma odası dedikleri odadaki kanepe ve iki leka blokunun tepesinde duran masaüstü, buraya oturma odası demelerinin sebebi duvarda pencere dedikleri neredeyse kare şeklinde bir deliğin bulunmasıydı. Evet, biraz daha sık temizlik yapmaları gerekiyordu. Mutfağı istila etmiş olan sarı ateş karıncaları ısırınca epey can yakabiliyordu. Ama buzdolabı oturma odasına taşındığından beri Fred mutfağa çok gitmiyordu. Kanepeye uzanıp şimdi ne yapacağını düşünürken Roger içeri girdi. ''Neredeydin?'' diye sordu Fred. ''Porto'daki bir eczaneye gittim.'' dedi Roger pişmiş kelle gibi sırıtarak. Kafası kocaman ve lekeliydi. ''Orada neler sattıklarına inanamazsın. Norveç'te reçeteyle bile verilmeyen şeyler var.'' Bir plastik torbanın içini boşalttı ve etiketlerdeki yazıları yüksek sesle okumaya başladı. 3 miligram benzodiazepin, 2 miligram flunitrazepam, resmen rohipnol buldum ya. Fred karşılık vermedi. Hayrola dedi Roger neşeli, henüz bir şey yemedin mi? Now, Muhammed'in yerinde kahve içtim sadece. Bu arada orada esrarengiz bir adam vardı. Muhammed'e Levi soruyordu. İlaçlara bakan Roger birden başını kaldırıverdi. Levi mi? Nasıl biriydi? Uzun boylu, sarışın, mavi gözlü, Norveçli gibi konuşuyordu. Aman ya, beni korkutmasana Fred. Roger etiketleri okumayı sürdürdü. Ne demek istiyorsun? Şöyle söyleyeyim, gördüğün adam uzun boylu, esmer ve zayıf olsaydı Dajuda'dan gitmemiz gerekecekti. Hatta Batı yarım küresinden. Polise benziyor muydu? Polisler nasıl görünür ki? Onlar, neyse boşver petrolcü. Ay yaşa benziyordu, öyle insanların nasıl göründüğünü bilirim. Tamam, Levin arkadaşıdır belki de, ona yardımcı olalım mı? Fred başını hayır anlamında salladı. Lev burada gizleniyor muymuş neymiş, öyle bir şey demişti. Muhammed de Lev'i tanımıyormuş gibi yaptı. Lev o herifin kendisini bulmasını istiyorsa kendini bir şekilde buldurur zaten. Şaka yapıyordum. Bu arada Lev nerede, onu haftalardır görmüyorum. ''Norveç'e gitmiş diye duydum en son.'' dedi Fred başını yavaşça kaldırarak. ''Belki de banka soyup yakalanmıştır.'' dedi Roger gülümseyerek. Levin yakalanmasını istediğinden değil, banka soyma düşüncesi onu gülümsetirdi hep. Üç kez banka soymuştu ve her seferinde büyük haz almıştı. Evet, ilk ikisinde yakalanmışlardı ama üçüncüsünde her şeyi düzgün yapmışlardı. Roger o soygundan bahsederken güvenlik kameralarının şans eseri bozuk olmasını atlardı hep. Her halükarda çaldığı para sayesinde burada Dajuda'da aylaklık yapabiliyor, arada sırada da afyon kullanıyordu. Bu güzel küçük köy Porto Seguro'nun güneyindeydi ve yakın zamana dek Bogota'nın güneyinde Avrupa'da aranan kişilerin en bol bulunduğu yerdi. Kanun kaçakları buraya 70'li yıllarda Dajuda hippilerin ve Avrupa'da kumarbazlık, ev yapımı mücevherat ve incik boncuk satmakla geçinen insanların yaz aylarındaki uğrak yeri haline gelince akın etmeye başlamışlardı. Bu insanlar Dajuda'ya para getirip genellikle kimseyi rahatsız etmediklerinden köyün ticaretiyle sanayisinin tamamını ellerinde bulunduran iki Brezilya ailesi yerel emniyet müdürüyle anlaşmışlardı. Ve böylece plajlarda, kafelerde, sayıları giderek artan barlarda, zamanla sokaklarda ve herhangi bir yerde esrar içilmesine karışılmamaya başlanmıştı. Ama bir sorun vardı. Turistlere esrar içtikleri ve pek bilinmeyen başka kanunları çiğnedikleri için kesilen cezalar, başka yerlerde olduğu gibi burada da düşük maaşlı polisler için önemli bir gelir kaynağıydı. Dolayısıyla polisin karlı turizm sektörünü sekteye uğratmaması için iki aile polise alternatif gelir kapıları açmak zorunda kalmışlardı. Bu yerel esrar üretiminden ve satışından sorumlu Amerikalı bir sosyologla Arjantinli erkek arkadaşının himaye ve tekellik garantisi karşılığında emniyet müdürüne komisyon ödemeye zorlanmalarıyla başlamıştı. Böylece artık potansiyel rakipler hemen tutuklanıp gösterişli bir şekilde federal polise teslim ediliyorlardı. Birkaç yerel polis memurunun cebi doluyor, her şey yolunda gidiyordu. Ta ki 3 Meksikalı daha yüksek komisyon ödemeyi teklif edene dek. Bir pazar sabahı Amerikalı ile Arjantinli postanenin önündeki pazar meydanında federal polise şaşalı bir şekilde teslim edilmişlerdi. Yine de pazarın belirlediği etkili himaye satın alma ve satma sistemi palazlanmayı sürdürmüş ve Dajou da kısa sürede dünyanın dört bir yanındaki suçluların Pattaya gibi yerlere kıyasla çok daha ucuza görece güvenli bir hayat satın alabildikleri bir yer haline gelerek böyle insanlarla dolup taşmıştı. Ama uzun plajları, kırmızı gün batımları ve esrarı muhteşem olan bu el değmemiş doğa hazinesi 80'li yıllarda turist akbabalar, yani sırt çantalılar tarafından keşfedilmişti. Turistler tüketme arzusuyla Dajuda'ya akın akın gelmiş, dolayısıyla köyün hakimi olan iki aile, Dajuda'nın kanun kaçaklarının yuvası olmasının ekonomik sürdürülebilirliğini sorgulamak zorunda kalmıştı. Küçük karanlık barlar dalgıç ekipmanları kiralanan dükkanlara dönüştükçe ve eskiden yerlilerin lambada dansı yaptıkları kafede çılgın çılgın ay partisi geceleri düzenlenmeye başlandıkça polis küçük beyaz evlere giderek daha çok baskın yapmak ve vahşice direnen tutukluları meydana yaka paça götürmek zorunda kalmıştı. Yine de Dajou'da hala kanun kaçakları için dünyanın başka birçok yerinden daha güvenliydi. Artık sadece Roger değil, herkes paranoyaklaşmış olsa da. Dajuda'nın besin zincirinde Muhammed Ali gibi birine yer olmasının sebebi buydu. Onun burada tutunabilmesinin başlıca sebebi, Porto Seguro otobüsünün son durağı olan meydanda stratejik bir gözlem yerine sahip olmasıydı. Muhammed üstü açık kahvesinin tezgahının ardından bakınca Dajuda'nın güneşin altında pişen Arnavut kaldırımlı tek meydanında olup biten her şeyi görebiliyordu. Yeni otobüsler gelince kahve servisi yapmayı kesiyor, nargileye Brezilya tütünü, evinde yetiştirdiği Maasil kadar iyi değildi bu tütün, koyuyor ve yeni gelen insanları izlemeye başlayıp polis ya da kelle avcısı olabilecek kişileri saptıyordu. Birinin polis olduğuna şaşmaz sezileriyle kanaat getirirse hemen alarm veriyordu. Alarm sistemi bir çeşit üyelik sistemiydi. Aylık kullanım bedelini ödeyenlere telefon ediliyor veya ufak tefek tez ayaklı Paulinho onların kapılarına mesaj iliştiriyordu. Muhammed'in gelen otobüslere dikkat etmesi için bir sebep daha vardı. Rosalito ile birlikte Rio'dan ve kadının kocasından kaçtığında o adam tarafından bulunurlarsa başlarına ne geleceğinden hiç şüphesi yoktu. Rio'nun veya São Paulo'nun favelalarında basit cinayetleri $200 işleyecek adamlar bulunabilirdi. Ama deneyimli profesyonel katiller bile bulup öldürme işini en fazla $2,000-3,000 artı masraflar karşılığında yapıyorlardı ve fiyatlar son 10 yıldır düşmekteydi. Üstelik çiftler öldürülecekse epey indirim yapılıyordu. Muhammed'in kelle avcısı olduğunu düşündüğü kişiler dosdoğru onun kahvesine giriyorlardı bazen. Dikkat çekmemek için kahve ısmarlıyor, sonra da uygun bir zamanda kahve fincanını bırakıp kaçınılmaz soruyu soruyorlardı. ''Arkadaşım falanca filancanın nerede oturduğunu biliyor musun?'' veya ''Bu fotoğraftaki adamı tanıyor musun? Ona borcum var da.'' Böyle durumlarda standart yanıtını veren, iki gün önce gördüm senyor, büyük bir bavul taşıyarak otobüse binip Porto Seguro'ya gitti. Muhammed yalanı işe yararsa hem kelle avcısından para alıyordu, hem de adam ilk otobüse atlayıp gidiyordu. Buruşuk keten takımlı uzun boylu sarışın, boynu beyaz bandajlı adam tezgaha bir çanta ve bir PlayStation taşıma çantası koyup da alnının terini silince ve İngilizce kahve ısmarlayınca Muhammed normal ücretinden birkaç real fazlasını kazanabileceğini anladı. Ama sezilerini harekete geçiren kişi adam değildi, yanındaki kadındı. Kadının polis olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Harry etrafa göz gezdirdi. Kendisinin, Beyati'nin ve tezgahın ardındaki Arap'ın dışında kafede üç kişi vardı. Sırt çantalı iki turist, bir de akşamdan kaldığı belli olan kılıksız bir turist. Harry'nin boynu çok acıyordu, saatine baktı. Oslo'dan 20 saat önce ayrılmışlardı. Oleg arayıp da Tetris rekorunu kırdığını söyleyince, Harry Recife uçağına binmeden önce Heathrow'daki oyun dükkanından bir Namco G-Con 45 satın almayı başarmıştı. Pervaneli uçakla Porto Seguro'ya gitmişlerdi. Havalimanından çıktıklarında Harry muhtemelen fahiş fiyat çeken bir taksiciyle pazarlık etmişti. Adamın onları götürdüğü feribota binip Dajuda'ya gitmiş, son birkaç kilometreyi oradan bindikleri bir otobüsle sarsıla sarsıla kat etmişlerdi.
Harry'nin ziyaretçi odasında oturup Raskol'a Mısırlılara vermek için 40 bin krona daha ihtiyacı olduğunu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmişti. Raskol da ona Muhammed Ali'nin kahvesinin Porto Seguro'da değil, civardaki bir köyde olduğunu söylemişti. Daju'da demişti Raskol sırıtarak, orada yaşayan birkaç tanıdığım var. Arap Beyate'ye baktı ve kadının başını hayır anlamında sallaması üzerine kahve fincanını Harry'nin önüne bıraktı. Kahve sert ve acıydı. Harry Muhammed deyince tezgahın ardındaki adamın kas katı kesildiğini gördü. Sen Muhammed'sin değil mi?
Arap yutkundu, sen kimsin?
Bir dost. Harry sağ elini ceketinin içine sokunca adamın esmer yüzünde panik belirdiğini gördü. Levin kardeşi onu bulmaya çalışıyor. Harry Beyate'nin Trond'un evinde bulduğu fotoğraflardan birini çıkarıp tezgaha koydu. Muhammed bir anlığına gözlerini kapadı. Dudaklarını sessizce kımıldatıyordu. Şükran duası eder gibiydi. Fotoğrafta iki oğlan çocuğu vardı. Uzun boylu çocuk kırmızı bir kapitone ceket giymişti. Gülüyordu ve kolunu fotoğraf makinesine utangaçça gülümseyen diğer çocuğun omuzlarına dostça atmıştı.
Lev kardeşinden bahsettiğimi bilmiyorum dedi Harry. Kardeşinin adı Trond.
Muhammed fotoğrafı alıp inceledi. Hımm dedi sakalını kaşıyarak. İkisini de hiç görmedim.
Lev diye birinden bahsedildiğini de hiç duymadım. Ki buradaki hemen herkesi bilirim.
Fotoğrafı Harry'e verdi. Harry fotoğrafı iç cebine geri koyup kahvesini bitirdi.
Kalacak bir yer bulmamız gerek Muhammed. Sonra geri geleceğiz. Sen bu arada biraz düşün.
Muhammed başını hayır anlamında sallayarak Harry'nin kahve fincanının altına koyduğu 20 dolarlık banknotu aldı ve iade etti.
Bozuğum yok dedi.
Harry onu sikti. Nasılsa geri geleceğiz Muhammed. Turist sezonunda olmadıklarından Victoria adlı küçük bir otelde iki büyük oda bulabildiler. Harry'e 69 numaralı odanın anahtarı verildi. Oysa otel yalnızca iki katlıydı ve 20 küsur odalıydı. Harry kırmızı kalp şeklindeki yatağın yanındaki komodinin çekmecesini açıp da iki prezervatif ve otelin kutlama mesajını bulunca balayı suitinde olduğuna karar verdi. İnsan yataktan bakınca banyo kapısının tamamını kaplayan aynadan kendini görebiliyordu. Odadaki yatak hariç tek mobilya olan orantısızca büyük, derin gardıropta biraz eski görünen, sırtlarında oryantal semboller bulunan iki kısa bornoz asılıydı. Kadın resepsiyonist Lev Gretlin'in fotoğraflarını görünce gülümseyip başını hayır anlamında salladı. Aynı şey yandaki restoranda ve daha ilerideki tuhaf bir şekilde sessiz olan ana caddedeki internet kafede de gerçekleşti. Ana cadde tipik bir şekilde kiliseden mezarlığa dek uzanıyordu. Ama ismi yeniydi, Broadway. Su ve Noel süsleri satılan kapısının üstünde süpermarket yazılı küçük bakkalda biraz aramadan sonra yazar kasanın ardında bir kadın buldular. Kadın onlara donuk gözlerle bakarak bütün sorularını evet diye yanıtladı, sonunda pes edip gittiler. Geri dönerlerken yolda tek bir kişi gördüler. Bir cipe yaslanmış, kollarını kavuşturmuş, beli tabancalı, onları esneyerek seyreden genç bir polisi. Muhammed'in kahvesinde tezgahın ardındaki zayıf oğlan çocuğu patronunun birden paydos etmeye karar verip yürüyüşe çıktığını açıkladı. Beyati adamın ne zaman geri geleceğini sorunca çocuk başını hayır anlamında sallayarak güneşi gösterdi ve "Trancoso" dedi. Oteldeki kadın resepsiyonist, Dajuda'nın en güzel yerinin Trancoso'ya dek uzanan 13 kilometrelik beyaz kumsal olduğunu söyledi. Meydandaki Katolik kilisesi hariç köyde görülecek başka şey yoktu zaten.
Peki ortalık neden bu kadar tenha senyora diye sordu Harry.
Kadın gülümseyerek denizi gösterdi.
20. ayrımın sonu, sayfa 297.